Kitabın adı Aşkın Gözyaşları 2. Hazreti Mevlana. Yazarı Sinan Yağmur. 16. ayrım. Sayfa no 175. Alaaddin geldiğine geleceğine, söylediğine söyleyeceğine bin pişman olmuşçasına usulca kapıya doğru çekilir. Çıkarken odanın kapısını sertçe çarpar. Kapının çarpılışına avludaki dervişler şahit olmuşlardır. Durumu bana ilettiler. Tavırlarından hoşnut olmadığım oğlum Alaaddin'i çağırıp Şems'ten özür dilemesini istedim. Alaaddin hayatımda ilk kez olarak bana karşı çıkıyordu. Sana neler olduğunun farkında değil misin? Halkın önüne her çıkışında kendini küçük düşürüyorsun. İnsanlar sana gülüyor. Her birimiz kendi yolumuzu izlemeliyiz. Ve bu da benim yolum oğlum. Şems'i sana zorla sevdirecek değilim. Gençsin ve bir o kadar da toysun. Tıpkı ismini taşıdığın rahmetli amcan gibisin. Kanın seni kavuruyor. Duygularını dudağında köpürten bir dalgasın. O kadar. Evlat, sen bilirsin. Evlatlar babalarını ya baba olunca anlayabiliyor, yahut da babalarını mezara yollayınca. Şehirde pis dedikodular yayılmış durumda. Benim zoruma giden bu dedikoduculara fırsat vermeniz. Ben bu yalanı uyduranların bahanesini anlamakta zorlanıyorum. Baba, ne olur kendine gel. Allah seni mübarek kılsın diye dua eden bir adamın elini öpmüştür baban. Şems ile tensel temasımız sadece bu olmuştur. Gel, gel sana meselenin aslını anlatayım. Şeyh Sirajettin sarayın beni baş imam tayin etmesini bir türlü hazmedememişti. Talip olmadığım halde bu görev bana verilmişti. Şems gelince bu vazifeden feragat ettim ama seneler öncesinin kinini hala taze tutuyordu. Sirajettin. Onun dervişleri önceleri sayıca çoktu. Zamanla yanında birkaç derviş kaldı. Herkes ondan uzak duruyordu. Mal düşkünü, altın biriktirme hastasıydı. Para almadan fetva vermiyordu. Fakirleri kapısından kovuyordu. Halkın gözünden ve gönlünden iyice düşmüştü. Konya'da en çok beni çekemeyenlerin başında o geliyordu. Gözü hala Sultanül Ulema unvanındaydı. Bu makama ulaşmakta tek engel olarak beni görüyordu. Oysa ben makamları, mevkileri elimin tersiyle itmiş bir adamdım. Şemsli senelerimde elimi eteğimi dışarıdan çektiğimde geçmişin intikamını almaya çalışıyordu kendince. Bir gün baş dervişiyle aralarında şu konuşmalar geçmişti. Mevlana hak etmediği bir şöhreti taşıyor. Anlamadım efendim. Dağın olmadığı yerde tepe dağ gibi görünür. Mevlana olmasaydı şimdi siz mi dağın zirvesi olacaktınız? Elbette. O halde onun ışığını gölgeleyelim efendim. Şems varken bu iş zor. Onun da icabına bakarız. Nasıl? Katledecek miyiz? Hayır, Şems'in bilinmeyen efsunlu bir yanı var. Onun yanına kötü niyetle yaklaşanın olduğu yerde kas katı taş kesilmesi ihtimaldir. Hele bakışı yok mu? O bakış demiri eritir. Gerçekten güneşten yakıcı bakışları var. Peki söyle be adam, Şems'in icabına nasıl bakacaksınız? Üstelik benim derdim Mevlana ile. Şems ile değil. Açıklamamı dinlediğinizde bana hak vereceksiniz. Halk dedikoduyu çok seviyor. Öyle ki filanın başı ağrıyor diye laf etseniz iki sokak sonra filanın başı kesilmiş olarak yayılıyor. Öyle bir fısıltı yayacağız ki dedikodu yayıldıkça Şems için Konya kabirden daha darlaşacak. Sokağa çıkamaz olacaklar. Ardından Şems Mevlana yıpranmasın diye buradan kaçmak zorunda kalacak. Halkı yanımıza alacağız. Dedikodu kazanında ikisini de kaynatacağız. Birisi buhar olacak, diğeri köz. En azından Şems Mevlana yıpranmasın diye buralardan çekip gider, sır olup kaybolur. Mevlana da Şems'siz kalınca zayıflaşır. Halkın gözünde küçülür, size de gün doğar yeniden. Peki bu nasıl bir dedikodu olacak? İçki içiyor dediler. Meğerse adam abdestsiz yere basmıyor. İçki imtihanında onlar kazandı. Düşmanlar olarak biz kaybettik. Şarap testisinden çıka çıka süt döküldü yere. Şimdi de fısıltılar bizim elimize yüzümüze bulaşırsa ne yaparız? Ne çeşit bir fısıltı düşünüyorsun? Şems oğlancı deriz. Hiç evlenmemiş. Bunu koz olarak kullanırız. Olmaz. Tutmaz. Hiç evlenmemiş. Çok arif vardır. Evlenmemek onun livata düşkün olduğunu göstermez. Bu fısıltı pek tutmaz. Baksana ben de 70'ime dayandım ve hiç evlenmedim. Konya'da benim gibi hiç evlenmemişlerin sayısı az değil. Şimdi hepimiz oğlancı mıyız? O vakit Şems'in kalenderi ekolünden geldiğini, hatta cavlakilerden olduğunu yayalım. Cavlakiler de livata. Erkek erkeğe ilişki çok yaygındır. Halk bunu biliyor. Saçmalama. Cavlakiler kafalarını kazıtıp sakal ve bıyık bırakmayan kel insanlardır. Asla saçı bir mercimek boyu dahi uzatmazlar. Oysa Şems'in saçı İsfahan gecesi gibi neredeyse beline kadar gelecek şekilde uzundur. Üstelik sakalı ve bıyığını ne yapacağız? Ben yine de bu hususta fısıltı çıkarayım. Halk bu. Konu cinsellik oldu mu abartmayı, yaymayı sever. Bir bakarsınız belki tutar. Tamam. Mevlana'yı halkın gözünde zayıf düşür de nasıl yaparsan yap. Başarırsan sana da ödül olarak kadılık makamı var, bilesin. Teşekkür ederim efendim. Ben şimdiden başlıyorum fısıltıyı yaymaya. Mevlana ailesinden çarşı pazarda dolaşan küçük oğludur ve aşırı hararetli bir gençtir. Onun kulağına kar suyunu kaçırdık mı işimiz daha da kolaylaşır. Şems'ten en çok nefret edenlerin başında o geliyor. İşte dedikodu çıkaranların çıkarları, hesapları ortada. Peki oğlum, madem Şems için böyle düşünüyorlar, Şems gerçekten böyle birisi olsaydı, üvey bacın Kimya ile nikahlanmayı kabul eder miydi? Kimya kardeşimin Şems'e gizliden gizliye aşık olduğu doğru mu? Evet, emin olmasam evlilik için ısrar etmezdim. Şems evlenmeye yanaşmamış ama. Evet, ikna edene kadar ne çektim? Mecbur muydun ikna etmeye? Sen anlamazsın evlat. Kerra Hatun da Alaaddin ile Şems arasındaki tartışmayı duyar. Bu tartışmanın ardından oğlum ile buna dair görüştüğümü öğrenir. Alaaddin ile bir de ben konuşup öfkesini dindireyim düşüncesiyle onu yanına çağırtır. Alaaddin gözleri yaşlı ve kalbi öfke ile dolu bir halde yanına gelir ve ona her şeyi anlatır. Kerra Hatun üvey oğlunun yumruklarını bir sıkıp bir açarak odada ileri geri yürüyüşünü seyrederken onu bir çocuğun sızlanmaları değil bir erkeğin hiddeti olarak görüyordur. Hatta üvey oğluna tatlı nasihatlerde bulunarak ''Başlangıçta Şems hakkında ben de senin gibi düşünüyordum. Zamanla öğrendim ki Şems meczup değil, mürşit, deli değil, veli ve düşman değil, dostmuş. Oğlum etrafın laflarına kulak asma. Unutma, sen şimdilerde Konya'nın hayran duyduğu, gelecekte bütün cihanın hayranlık duyacağı bir babanın ciğerparesisin. Ona göre davran. Dışarıdakiler seni kullanmaya çalışıyor. Kim ne derse desin, Alaaddin bildiğini okumaya devam edecekti. Kaderimizde hayırsız bir evlat sahibi olmak da varmış. Evladımdı. Ne kadar da asi olursa olsun ciğer parçamdı. Evladıma kızmak bile istemiyorum. Onu üzmemek için ne acılar çekiyorum. Ne kadar zor ve acı bir durum. Neler çektiğimi hiç kimse bilemez. Acılarım ve dertlerim bile kendime özgüdür. Evlat bu. Ciğer paremdir. Asiliği benim sabır imtihanımdır. Hazreti Adem ve Hazreti Nuh babamızın neler çektiğini şimdi yaşayarak anlıyorum. Beni hiç görmeden seven, sayan ele karşı evimin içinde gönlümü ağrıtan evlada ne diyeyim ben? Tahammül etmeliyim. Soluğumla nice manevi hastaya şifa vesilesi oldum. Gel gör ki ciğerim damarımı çürütüyor. Kader bu, neylersin? Benim çilem de evladım ve uğruna ömrümü harcadığım halkım oldu. Benim bu yaştaki yaşadığım sıkıntım bambaşka. Yeryüzündeki bütün acılı ve üzüntülü insanların çektiği zorluk sadece sıkıntılara tahammül etmektir. Acılara ve üzüntülere katlanmanın zorluğundandır bu. Ömrümün miladı, sevdam Şems'imdir. Kulluğunu Allah katında öyle yücelt ki, Allah sana sorsun, kaderine ne yazayım? Ömrümün miladı Şems'ti, hayatımı ikiye böldüm. Şems'ten önce, Şems'ten sonra. Ömrümü üç kelimeyle özetledim. Hamdım, piştim, yandım. Benim için Şems, sırlar aleminin elçisidir. Yolcusu olmayan uzun yolların bir elçisidir. Ruhlar aleminin habercisi, samimi ve berrak duyguların maverai aşkların sesidir. Benim için Şems, efsane ve şiirin kokulu, renkli ve yeşil bağlarına açılan bir kapıdır. Benim için Şems, sır dolu bir dildir. Söylenemeyecek sözlerin, her dile yabancı sözlerin, her kelimeye tevessülden haya eden kelimelerin dalgalandığı, sessiz durduğu, kalplerde saklıca konuşan bir dildir. Öylesine gizli, yumuşak ve naif bir konuşma ki ben bile onu anlamakta acizim. Benim için Şems, ilginçlikler diyarının elçisidir. Hiçbir duygu kuşunun uçmadığı, en ufak ufuklara hayalimi taşıyan ve efsanevi sırlar dolu iklimlerinde gezdiren bir elçidir. Başında nur bulunan ve sürekli yanaklarına gözyaşları dökülen Şems'e benim baktığım gibi kim bakabilir? Şems benden başkası mıdır? İşi nedir? Niye geldi sanıyorsunuz? Yakmak, alevlemek, ağlamak, erimek, konuşmamak, durmak, yok olmak, körler meclisini kendi ateşiyle aydınlatmak, gözyaşları ve yakıcı alevler yağmuru altında varlığının derinliklerinden cahillerin yüzüne bir tebessüm kondurmak, kalabalık yığınların arasında yalnız kalmak, her meclisin ışığı olmak, ama hiç kimseye alışamamak, gözyaşı tırnağı ile varlığını tırmalamak, damla damla erimek. Ah! Benimle Şems arasındaki aynileşmeyi göremeyenlere artık gücenmiyorum. Gönül gözleri inadına körleşenlere ne diyebilirim ki? Onun bana, benim ona verdiğimiz sohbet tadlarını özlemenin bambaşka bir hasleti vardı. Bir gün hasbihalimizde söz nefis ve benlikten açıldı. Şems bana sordu. Pirim, nefis ile benlik ayrı ayrı şeyler midir? Tasavvufta en yaygın kavramlarından birisi de sizin benlik dediğiniz nefistir. Bu terim bazen ruh olarak da tercüme edilir. Ancak Arapçada nefs en çok benlik olarak kullanılır. Nefs tıpkı bir alev, içinde hem çekici güzelliği hem de yakıcılığı barındırır. Her ne kadar rengi çok çekici de olsa yakıcıdır. Bir hikaye anlatayım. Bir derviş uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Bineği yoktu. Yaya olarak yol alıyordu. Günlerce yürüdükten sonra önüne dik bir tepe geldi. Ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti. Ey Rabbim! Biliyorsun, senin aşkına seyahat etmekteyim. Her şeyin ve herkesin dizgini senin elindedir. Lütfen bana bu tepeyi aşmama yardım edecek bir eşek gönder. Az sonra derviş bir anırma duydu ve önüne çaldıkların arasından bir eşek çıktı. Allah'a şükretti ve eşeğin sırtını atlayıp tepeye tırmanmaya başladı. Tam tırmandığı tepeden aşağı inerken bu kez önüne bir haydut çıktı. Haydut bir Arap atına binmiş, belinde bir kılıç, kaşları çatık, suratı asık bir şekildeydi. Olup biten karşısında hayret eden bizim dervişin karşısına dikildi. İşte bir derviş. Dervişleri sevmem. Daima nasihat ederler. Tevazudan, başkalarına yardım etmekten ve dürüstlükten bahsederler. Siz kim oluyorsunuz da benim yaşam tarzımı eleştirmeye cüret ediyorsunuz? Utanmadan şu koca, iri yapılı halinle küçücük bir eşeğe biniyorsun. Hayvana eziyet ediyorsun. Şimdi in ve eşeği sırtlan bakalım. Eşeği sırtıma mı alayım? Sana eşekten in ve sırtına onu taşı dedim. Ama efendim, bu yorgun halimle onu nasıl sırtıma alayım? Bırak soru sormayı. Ne diyorsam onu yap. Haydi. Üstelik tepeye kadar da geri taşı bakalım. Tepenin başına kadar mı? Evet. Derviş sırtında eşek az evvel indiği tepeye tırmanmaya başladı. Her geriye bakışında haydutun eli kılıcında beklediğini gördü. Sonunda harap bitap düşen derviş tepenin zirvesine ulaştı. Eşeği sırtından yere indirdi, ellerini semaya açarak ''Ya Rab, biliyorum sen her şeyi görüyorsun ve biliyorsun.'' dedi. Çoğu insan sırtında eşeğini taşıyor. Onu kendimiz için çalıştırmak yerine nefsimiz için, benliğimiz için çalışıyoruz. Şems'in bütün yaratılmışlara karşı bir merhameti vardı. Merhamet için adalet lazım derdi. Benim gözümle onu göremeyenler onun bir taş yürekli olduğunu sanırlardı. Oysa nerede ağlayan bir çocuk görse dayanamaz, yanına çöker, o da ağlardı. Hayvanlara apayrı bir sevgisi vardı. Konya'ya yaz gelmişti. Şems ile Meram bağlarına doğru gidip kuş sesleri dinlemeye karar vermiştik. Meram bağlarına doğru giderken bir adam eşeğine vuruyordu. Şems adamın elinden sopayı aldı ve bir kez onun sırtına vurdu. Adam, ''Ne yapıyorsun be adam, canımı yaktın?'' ''Onun da bir canı var, şimdi anladın mı?'' ''Ama o bir hayvan ve benim malım. Keyfim ne isterse yaparım. İster binerim, ister döverim.'' ''Kimse kimsenin malı değildir. Hayvanlar da bizlerin malı değildir. Herkes Allah'ın emanetidir. Şu sünnet adına bıraktığın sakalın sahibinden utan. Köpek yavruları ezilir diye ordunun yolunu değiştirmedi mi?'' ''Özür dilerim. Haklısınız. Gaddarlık yaptım.'' ''Bizden özür dileme. Canını yaktığın hayvancağızdan dile.'' ''Ama nasıl? O bizi anlamaz ki. Git, taze otlar koy önüne ve başını okşa, yeter.'' Yolumuza devam ederken, ''Şems'im, insanlar hayvanları nankörlükle suçluyorlar. Kendi nankörlüklerini onlara havale ediyorlar.'' ''Hayvanın nankörü vefasızı olmaz. Hayvan fıtratı üzerine yaşar. İnsan hayırsızlığını hayvanlara yükleyerek kurtulduğunu sanır. İnsan yaratılışı üzerine yaşasa sıkıntı yok. Bak hayvanlara, fıtratının dışına çıkıyor mu? Sen hiç miyavlamaya çalışan köpek gördün mü?'' ''Haklısın. Hiçbir hayvan zevk alayım diye canlı öldürmez. Zorunlu olmadıkça, acıkmadıkça ve tehlikede kalmadıkça başka canlıya zarar vermez.'' ''Kul nazarında pul olalım da aşk pazarında yol bulalım.'' Hallaç Enel Hak derken cennetini dilinde taşıyordu. Halk onun cinnetine hükmetti. Ah, bir şat olamayan ağızlar ne anlar cennetin tadından. Kaç elekten geçtik, dağılmadık. Kaç nehirden geçtik, azgın sulara kapılmadık. Şems ile yürek yüreğiydik. Ulema kıskanmasında ne yapsın? Konya'daki bütün medreselerin hocalarını toplamayı düşünen Cafer Nasirettin bu fikrini Mir Hüsrev'e açar. Bu toplantının maksadı nedir? Şems'i Mevlana'nın gözünden düşürmek. Şems bu hitabeti gizli ilimlerdeki marifetiyle hocaların hepsini suspus eder. Gevhertaş, Nizamiye, Hatuniye, Altunap'a başta olmak üzere bütün medreselerdeki en derin hocaları çağırttım. Şems onlarla zor baş eder. Toplantıya saray erkanı da katılacak mı? Vezirler geleceklerini bildirdiler. Ya Sadrettin Konevi? O Konya dışında seyahate çıkmış. Eh bakalım hayırlısı. Yatsıdan sonra görüşmek üzere. Yatsı namazından sonra Şems ile davete icabet üzere yola çıktık. Yeni inşa edilmiş olan Sırçalı Medrese'ye geldiğimizde davetlerin hemen hemen hepsi bizden önce gelmiş, yerlerine oturmuşlardı. Selam vererek ilerledik. Büyük odanın duvarlarındaki çiniler Şems'in dikkatini çekmişti. Kulağıma fısıldayarak bu medrese bana Tebriz'deki ilk medresemi hatırlattı. Ebru'lu ışık hüzmelerinin aydınlattığı sedire kurulmuş olan hocalar hürmet ile ayağa kalkıp yer gösterdiler. Şems önce benim oturmamı bekledi. Ben ise kolundan tutarak birlikte oturmayı teklif ettim. Aynı anda oturup sağ elimizi sol omuzumuza koyarak odadakilerin merhabalarını aldık. Hal hatır sualinden sonra sohbete Nasirettin başladı. Hamdele, Salvele'den sonra Konya'daki medreselerin problemlerini anlattı. İlim meclislerine eskisi kadar itibar edilmediğini, buna mukabil Bağdat, Halep, Kayseri başta olmak üzere birçok ilim memleketinde alimlerin itibar gördüğünü, manevi ilimlere artık rağbet gösterilmediğinden yakındı. Oradakileri kimi başlarını eğip yukarı kaldırarak meseleyi tasdik ettiklerini, kimileri de haklısın diyerek onu tasdik ettiler. Birkaç kişi daha bu meselede söz alarak konuştu. Biz susmuş onları dinliyorduk. Nasirettin Şems'e yönelerek, "Görüyorum ki sohbete hiç iştirak etmiyorsunuz. Bu hususta zatınızın fikirlerini merak etmekteyiz." Şems herkesin üzerinde gözlerini gezdirdikten sonra elindeki tesbihi minderin üzerine bırakarak, "Ben Alimler Meclisi mensubu değilim. Davete icabet sünnettir. Desturunca gelmiş bir misafirim. Dinleyici kalmaktan hoşnudum." "Şems Efendi, aramızda muhabbet hasıl olmuşken derin bilgilerinizden bizleri de faydalandırsanız, bizler ikramınızdan nasiplenmeyi dileriz. Dışarıdan gelen biri olarak bize ışık tutup aynı olmanızı istemekte zahmet mi vermiş oluruz? Nedir öğrenmek istediğiniz? Ulemanın temel sıkıntıları neler olabilir? Hatta bizlerin eksik ve kusurlarımız nelerdir? Söyleseniz de kendimize çeki düzen versek." "Benim usulümdür. Sözü pek uzatmam. Size bir hikayeyle cevap vereyim. Adamın bir berbere gitmiş ve demiş, sakalımdaki akları ayıklar mısın? Berber, adamın sakalındaki akların siyah kıllarından daha çok olduğunu görünce makasla bütün sakalı kesmiş ve adamın önüne sakalındaki kılları dökmüş. Adama, "Benim çok işim var. Akını siyahını kendin ayıkla," diye cevap vermiş. Şems'in verdiği misal salondakilere soğuk bir hava istirdi. Böylesine bir usule alışık değillerdi. Homurdandılar. Sağa sola bakıp Şems'e haddini bildirecek kişi aradılar. Nasirettin kıs kıs gülüyordu. Onun amacı da herkesin gözünde Şems'i sivri dilli, kimseye hürmeti olmayan birisi olarak göstermekti. Sanki hiç üzerine alınmamıştı. Şems'in mesajı oradakilere söylenilmiş gibi davranarak, "Bu meclisteki alim kardeşlerime haksız bir ithamda bulunmak, ilmi saygıya, alimlik ahlakına yakışıyor mu? Biz senin ne kadar ulvi bir bilgi olduğuna inandığımız için görüşüne başvurduk. Sen ise fil misali fincanları tepeledin, kırıp yıktın." Şems tam cevap verecekti ki elinden tutup, "Müsaade et ben mukabil edeyim," diye söze karıştım. "Madem filden misal verdin, ben de filden devam edeyim. Şehrin birine Hindistan'dan bir fil getirmişler. İlk kez fil gören insanlar şaşırmışlar. Karanlık odada tuttukları odaya 4 meraklı adam girmiş gizlice. Oda karanlık, göz gözü görmüyor. Birinci adam filin kulağını tutmuş. 'Bu bir yelpaze, fil nerede yahu?' demiş. İkinci adam filin bacağına sarılmış. 'Şimdi sütunlara gelmişiz, ortada fil falan yok,' demiş. Üçüncüsü filin hortumunu tutmuş. 'Bu bir oluk, oluğun odada ne işi var?' demiş. Dördüncüsü filin ayağına basmış. 'Koca kaya parçasını odaya kim koydu?' demiş. Bu böyle devam etmiş gitmiş. Sizlerin az önce ortaya sürdüğü fikirler de karanlık odadaki bu meraklı adamların durumuna benziyor. Belki az çok hepsinde gerçek payı vardır. Ancak problem dediğiniz hususları çözmüyor. Dostum Şems'in işaret etmek istediği husus da budur işte. Üstelik ona siz ille cevap ver diye ısrarcı oldunuz. Gelen cevap hoşunuza gitmeyince ayıp eden Şems mi oldu? Şems dostum ısmarlama cevap vermez. Duymak istediğiniz neyse buyurun. Buradayım. Ağzınızdaki saklı ifadeyi ortaya söyleyin. Derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Oh ne âlâ. Şems seni de hırçınlaştırmaya başlamış. Biz burada şahısların değil, Avamın sıkıntılarını çözmek için toplandık. Siz meseleyi nereden nereye getirdiniz? Bizim amacımız bu konuda dışarıdan gelen, diyar diyar dolaşıp fikir edinen Şems'in görüşlerinden faydalanmaktı. O vakit testinin nakşını bırakıp içindeki suya bakın. Avamın meselelerini konuşmak için geldik bir araya dediniz. Buna mukabil ben hiç avam meselesinin tartışıldığına şahit olmadım. Hep kendinizden, azalan gelirinizden, mahsul ambarınızın daraldığından konuştunuz. Ulemanın sıkıntıları derken ulufelerini mi kastediyordunuz? Daha düne kadar medreselerinize gelen dervişleri, ilim isteyen insanları seçerken tahsil durumu ve bilhassa zenginlik derecesine göre, getireceği altın akçeye göre değerlendirmiyor muydunuz? Bugün medreselerin boşaldığından şikayet ediyorsunuz. Benim böyle bir sıkıntım yok. Hamdolsun, talebe sayımız azalmıyor, artıyor. 16. ayrımın sonu. Sayfa no 188. Devamı 17. ayrımda.